Efendim Sesli Dergi'de tekrar birlikteyiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Programımızda bugün Altınoluk Dergisi'nden yazılar aktaracağız. Altınoluk'un Şubat 2012 sayısından Ahmet Taş Getiren imzalı Sufi ve Hizmet başlıklı yazıyı sunuyoruz. Bir seyri sülükle gerçekleşiyor olsa bile tasavvuf, sufilik bir meslek, sufi de bir meslek adamı değildir. Sade bir insan olarak seyri sülükle başlanır, yine sade bir insan olarak tamamlanır ama arada gönül farkı vardır. Sufi gönlüne emek verir, kalbini tezkiye eder, tasfiye eder. Üzerindeki nefsi emmare baskısını gidermeye çalışır ve sonuçta kalbinde Allah Teala dışındaki tüm güç odaklarının etkisini sıfırlamış ve Allah Teala ile birliktelik idrakine ulaşmış bir mümin kimliğine ulaşır. Bunun adı tevhid şuuru ve maiyet terbiyesidir. İslam her mümininden böyle olmasını bekler. Sufilik ise bu işin dert edinilmesidir. Sufi, kalp denen hadisenin farkında olan, onun Allah zikriyle doyurulmasının vazgeçilmezliğini bilen ve onun için bir terbiye sürecine soyunan insandır. Sufi, hayatın içinde bir insandır. Sufilik, kişinin hayattan tecridi demek değildir. Toplumdan tecrit olarak yaşamak, tabi ve sürdürülebilir de değildir. İnsanoğlu, cemiyet halinde yaşayan bir varlıktır. İnziva istisnaidir. Halvet der encümen. Tasavvufta inziva ya da halvet vardır. Ancak ömür boyu devam edecek bir hayat tarzı değildir. Bazı tasavvufi okullar kalbi Allah Teala dışındaki alakalardan, gafletten temizlemek ve sırf Allah'la birlikteliğe, Allah'ı görüyormuş gibi bir kul olmaya yöneltmek için halveti bir terbiye usulü olarak değerlendirmişlerdir. Ama sufinin hep halvette kalması istenen bir şey değildir. Gaye halvetten celvete yani uzdetten halk içine çıkmaktır. Bunun adı Nakşi silsilesinin önemli bir halkası olan Abdülhaluk Gücdüvani Hazretleri'nin ifadesiyle halvet der encümendir. Yani toplum içinde Allah Teala ile birliktelik. Belki asıl imtihan da halk içinde hakla beraber olabilme imtihanıdır. Yani kesret içinde dağılmadan kalbi hakta toparlayabilmek asıl imtihan budur. Buna tasavvufun dilinde el karda gönül yarda olmak da denilmektedir. Yani tasavvuf hayatın gerçekleri dışına çıkıp tevhidi yaşamak, kalbi dünyanın hakimiyetinden korumak değildir. Bu gayri tabi bir şey olurdu ve bu niteliğiyle çok az insanın katlanabileceği bir kişilik tecrübesi olurdu. Dünyanın içinde olmak ama Allah'la birlikte olmak, tasavvuf terbiyesi bunu hedef alır. Nur suresi 37. ayette yer alan, "Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar." şeklindeki tavsifle bu nitelikteki insanlara işaret edildiği ifade edilmiştir. Bu ayete de dikkatlice baktığımız takdirde Halik Teala'nın insanoğluna normal hayatın ticaret ve alışveriş olduğunu, bu hayat içinde Allah'ı anmak, unutmamak, zikretmek gerektiğini bildirdiğini görüyoruz. Demek ki insan yiyecek, içecek, çalışacak, ev bark sahibi olacak, çoluk çocuğa karışacak ama bütün bunları yaparken kalbi yaratanla birlikte olacak. Onu unutmayacak, ondan kopmayacak. Nazargahı ilahi olan kalbi yalnız Allah Teala'ya hasredecek. Bu durumda sufi, normal hayat içinde ama gönlü Allah'la birlikte olan bir mümini anlatmış olmaktadır. Resulullah Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanmak. Bu, Resulullah Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanmış insan demektir. Resulullah Efendimiz'in aslında bütün bir saadet çağı terbiyesinde tam da böyle bir mümini inşa gayretinde olduğunu söylemek mümkündür. Resulullah Efendimiz ise insanlığa adanmış bir yürektir. İnsanoğlunu Halik Teala'nın rahmetiyle buluşturmaya, insanı insan kılmaya adanmış, bunun için neredeyse kendini kahredercesine sorumluluk duyan bir yürektir. Sufi olsun olmasın, bütün müminlerin bütün gayretleri kendisiyle aynileşmek olan Resul-i Ekrem, bütün hayatıyla ve rahmet hüviyetiyle insanlığa hizmet halinde olmuştur. Hizmeti, yani diğer gam olmayı öğretmiştir ümmetine. Bugün bir hasta ziyaret eden var mı? Bugün bir yetimin başını okşayan var mı? Bugün bir açı doyuran var mı? Bugün bir cenazeye teşhi eden var mı? Yani yapın bunları, yapın, yapın demektir bu. O sallallahu aleyhi ve sellemin mümin formatında böyle bir donanım vardır. Komşusu açken tok sabahlayan bizden değildir diyerek, diğer gam olmayan insanı biz bütünlüğünün dışına çıkarmıştır. Tasavvufi ekollerin Peygamber aleyhisselamdan sonraki ilk halkaları olarak diyelim, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda hizmete adanmış insanlardır. Ve mürşitler. Mürşitler ki Resulullah Efendimizin izleri üzerinde yürürler, tasavvufi terbiye dediğimiz insan yüreğini eğitmek gibi bir hizmet içindedirler. Hizmetlerini tamamen hayatın ve toplumun içinde gerçekleştirirler. Hatta ham demiri alıp curufundan arındırmak ve çelikleştirmek gibi bir işi yaparlar. Hem kendi kalplerini korurlar, hem başka kalplerin tasfiyesine rehberlik ederler. O hizmetin nihai hedefi yine insanı hayat içinde bir rical, yani Allah adamı haline getirmektir. Dergah bir küvöz ya da serat değildir. Mürşit mutlak inzivada bir insan değildir. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'nin, Medine'nin insan potansiyeli içinden Allah için malını, canını ortaya koyan insanlar çıkarmışsa, sahabe o demekse, mürşitler de kendileriyle birlikte yola girenlerin önüne böyle sahabe kıvamına yakışan bir insan olma hedefini koyarlar. Tarih boyunca sufiliğin bu hüviyetini çok net biçimde ortaya koyan gönül erleri yaşamıştır. Birçok Allah dostunun hayatında sadece insanlara değil, hayvanlara bile hizmetin öne çıktığını görürüz. Horasan'da ezan okumak. Süfyan-ı Sevri Kuddise Sirru Hazretlerinin şu sözü, tasavvufun evrensel anlamda bir hizmet, gayret, adanış hareketi olduğunun tipik misalidir. Diyor ki, Horasan'a gidip ezan okumak, Mekke'de mücavir olmaktan evladır. Mekke'de, Kabe'nin ya da Medine'de Resulullah Efendimizin komşuluğu doyum olmaz bir tattır. Ama Horasan'da sizin haydin kurtuluşa çağrınızı bekleyen yüreği aç insanlar varsa, orada olmak Resulullah terbiyesinin zaruri neticesidir. Süfyan-ı Sevri'nin şu sözü de çok cali bir dikkattir. Köşesine çekilip bir nevi yapmacık ibadetle meşgul olan yaşlı bir kimseyle alışveriş etmektense, muayyen ibadetini yaptıktan sonra ticarete dalan gani gönüllü gençle alışveriş yapmayı daha çok severim. Süfyan-ı Sevri ayrıca zühdede çok cali bir dikkat bir mana verir. Der ki, eldeki mevcut dünyalık mal, insanın zahit olmasına engel değildir. Dünyalık malın olmayışı da zahitliğe işaret sayılmaz. Bir kimsenin elinde dünyalık mal vardır ama zahittir. İçinde hırs ve dünya sevgisi yoktur. Bir kimsenin de elinde dünyalığı yoktur fakat zahit değildir. Dünyalık için hırsa kapılır. Bir şeyler elde edemediği için de için için yanar. Buradan kıyas ederek, halvette kalbi dünya ile kucaklaşmak için yanıp tutuşandan, halk içinde Rabbi ile buluşanın daha çok halvet halinde olduğu sonucuna varılabilir. yüreğinin üzerinde pişirmek. Şems-i Tebrizi ile ilgili olarak anlatılan şu menkıbe, bir gönül insanının mahrumiyet içinde yaşayanlar için nasıl bir merhem olduğunun da açık göstergesidir. Şems, Mevlana ile buluşmak üzere Konya'ya geliyor ve bir hana yerleşiyor. Sokağa çıktığı bir gün, hanın yanındaki fırında bir konuşmaya şahit oluyor. Dul bir kadın kendisine infak edilen bir ciğeri fırıncıya kızartırmak istiyor. Ancak fırıncı para talep ediyor. Kadınsa, "Param yok, bu ciğer de zaten infak olarak verildi bana. Öksüzlerim var, onlara götüreceğim." diyor. Fırıncı, "Ben de odun yakıyorum, bana para vermeden olmaz." diye karşılık veriyor. Olan biteni seyreden Şems çok hüzünleniyor. Kadının elindeki ciğeri alarak kalbinin üzerine koyuyor ve cızır cızır dumanları tüttürerek ciğerin iki tarafını da kızartıyor. Üşüyenle üşümek ve Mevlana Hazretleri'nin Şems'le alakalı bir sözü daha var ki, gönül erlerinin yüreğinin nasıl cihan çapında bir merhamet çeşmesi haline geldiğinin ifadesidir. Mevlana Hazretleri Şems'i çok seviyor. Öyle ki bu sevgi Mevlana'nın en yakınları tarafından bile yadırganıyor. Bir gün şöyle bir konuşma geçiyor yakınlarıyla Mevlana arasında. "Sen Şems gelmeden önce dört dörtlük bir mümindin, hocaydın, müderrissin. Sen her şeyi biliyordun değil mi?" Mevlana, "Evet, doğrusunuz," diyor. "Peki senin ibadetlerinde bir eksiklik var mıydı?" diyorlar. Mevlana, "Hayır yoktu," diye cevap veriyor. Üsteliyorlar, "Peki sen Şems'ten ne öğrendin ki böyle perişansın, şu haline bak." Mevlana, işte Sufi yüreğinin merhamet kalibresini ortaya koyan şu sözleri söylüyor. "Evet, dediklerinizin hepsi doğru. Fakat ben Şems'e rastlamadan önce üşüdüğüm zaman ısınıyordum. Ama Şems'ten sonra artık ısınamıyorum. Çünkü Şems bana bir şey öğretti. Yeryüzünde bir tek mümin üşüyorsa ısınma hakkına sahip değilsin. Ben de biliyorum ki yeryüzünde üşüyen müminler var. Artık ben ısınamıyorum. Eskiden açken bir çorba içince doyardım. Ama şimdi hiçbir şey bana besin hazzı vermiyor. Çünkü biliyorum ki açlar var. İşte Şems bana bunu öğretti. İşte bu. Açlar varsa dünyada, susuzlar varsa, hastalar varsa, mazlumlar, mağdurlar varsa, evsizler varsa, giysisi olmayanlar varsa, mümin yüreğinde hissedecek bunların yaşadığı sızıyı ve derman olacak. Bugün Sufi'nin kalp imtihanının tam da bu noktada toplandığını söylemek mümkün. Evet, dünya, hayat çok dağıtıcı. Kalbi zikri ilahi de toplamak zor. Ama hem kalbi yoğurup hem de hayatın içinde yer almak ve hizmet etmek, belki de Resulullah Efendimizin ecri 100 şehit sevabına katlayan müjdesi bununla ilgilidir. Neden olmasın? Değerli dinleyiciler, Altınoluk Dergisi'nin 2012 Şubat sayısından Ahmet Taş Getiren'in kaleme aldığı Sufi ve Hizmet başlıklı güzel bir yazıyı aktardık size. Yine Altınoluk'un Şubat 2012 sayısından Mehmet Dinç'in kaleme aldığı bir yazıyla devam edeceğiz. Hayatın Tadı başlığını taşıyor bu yazı. Aileler yığınla yiyecek içecek alırken, bütün bunları alabilen zengin insanın hesap kitap yapmayan hürriyetini tattığını zannediyor. Kendi değerini harcayabildiği paraya göre biçen insanlar, hayatın tadını çıkarmanın sınırına ulaştığını zannediyor. Fakat en çok da hayatın tadını çıkardığını zannedenler, hayat karşısında çaresiz ve yenik düşüyor. Hayatın tadını çıkarmak nedir diye sorsanız insanlara birbirinden farklı yüzlerce cevap alırsınız. Sınırsız bir kredi kartına sahip olmak, sonrasını düşünmeden dünya turu yapmak, en sevdiği arabayı ya da evi almak vesaire muhakkak cevaplar arasında gelir. Ancak şüpheliyim, herhangi bir isimden hayatın tadı elimdekiyle mutlu olmayı bilmemdir şeklinde cevap gelir mi? Çünkü tüketim toplumunda yaşıyoruz ve insandan insana hızla yayılan tüketim virüsü nedeniyle insanlar tükettikçe var olacaklarına veya tükettikçe mutlu olacaklarına inanıyorlar. Onun içindir ki bir şeye sevindiklerinde kutlamak için, bir şeye üzüldüklerinde teselli bulmak için başvurdukları yol hep aynı oluyor. Tüketmek. En büyük hayalleri piyango kazanmak olan veya piyango kazananları dünyanın en şanslıları olarak gören insanlar var. Çünkü hayatın tadının tüketmekle çıkarılacağını düşündükleri için en kolay ve en çok tüketmeyi ideal olarak görüyorlar. Gece gündüz çalışıp kazanıp sonra tüketerek dinlenebileceklerini düşünüyor. Bu hedefi gerçekleştirmiş insanları takibe başlıyorlar. Magazin programlarını izleyip magazin dergileri okuyorlar. Bununla da kalmayıp meskunu oldukları yerde gönüllü magazin muhabirliği yapıp insanların maddi varlık ve imkanlarını araştırarak komşuları ev misafirliklerinde bilgilendiriyorlar. Bu tür insanların oluşturduğu çevrede yetişen çocuklar da mutluluğu büyüklerinin aradıkları yerlerde arıyorlar. Her sevdikleri alınsın istiyorlar. Her beğendikleri kendilerinin olsun istiyorlar. İstekleri gerçekleşene kadar deli divane olup kıyameti koparıyorlar. İstedikleri gerçekleştikten kısa bir süre sonra sahip olduklarına varlığıyla yokluğu birmiş gibi davranıyorlar ve hatta sonrasında yok olduğunu düşünüp yenisini istiyorlar. Bayramdan bayrama yeni elbise ya da ayakkabı sahibi olup, Arife gecesi sevincinden ve sevgisinden yeni elbise ve ayakkabılarıyla yatan çocuklar artık masal olarak anlatılıyor ve hiç kimse şu zamanda yaşayan herhangi bir çocuğun öyle coşkun bir sevinç yaşayacağına inanmıyor. Kanaat yani insanın elindekiyle yetinmesi ve onunla mutlu olması bitmez hazinedir. Ve hayatın tadı ancak kanaatle çıkar der büyükler. Elindekiyle yetinip daha çoğunu istemeyen, elindekiyle mutlu olup hayatın tadını çıkaran çok az insan tanıyorum ben. Binde bir desem de değil maalesef. Herkes bitmek tükenmek bilmez bir iştahla daha çok kazanmak, daha çok şeye sahip olmak istiyor. Hayatın tadını ancak daha çok kazanıp, daha çok harcayıp, daha çok şeye sahip olduğunda tadacağını zannediyor. Fakat tuzlu suyu içenin içtikçe susaması gibi, harcadıkça harcayası, aldıkça alası, sahip oldukça sahip olası geliyor. Ancak daha çoğuna sahip olmak arzusundan hiçbiri kendini mutlu etmeye yetmiyor. Şu fani dünyada tek çeşit yemeği büyük bir iştahla tek bir kaptan yiyen fakir insanların aldığı tadı hiçbir yemekten almıyor ve küçük de olsa bir şeye sahip olduğunda sevinçten gözlerinin içiyle ve bütün yüreğiyle hiçbir zaman gülemiyor. Ölene kadar bu manasız ve bitmez yarışın kesin mağlubiyetini tatmaya mahkum zavallı bir hayat yaşıyor. Kanaat kayıp hazinemizdir efendim. Onsuz mutluluk yok. Bulup sahip çıkmak zorundayız diyerek yazısını noktalıyor Mehmet Dinç. Altınoluk Dergisi'nin 2012 Şubat sayısında yayınlanıyor bu yazı. Değerli dinleyiciler, hayatın tadı başlığını taşıyordu. Evet, bugün Altınoluk Dergisi'nden yazılar aktarmaya çalıştık. Altınoluk'un Şubat 2012 sayısından paylaştık bu yazıları ve bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın.